Ayrım 26.
Türkiye'nin ölüm kalım mücadelesi yaptığı Birinci Dünya Savaşı'nın ve Kurtuluş Savaşı'nın en nazik zamanlarında bile genç şairlerin sırf kendi duygu ve hayallerinden ayrılmamaları dikkati çeker. Bu tutumun yanlışlığı hakkında değişik şair ve yazarlarca yapılan uyarılar da etkili olamaz. Üstelik aruzun yerine hecenin geçmesi de pek kolay olmamış, genç nesli bu vezni benimsemeye alıştırmak için uzun ve sürekli telkinler yapılması gerekmiştir. Milli Edebiyat Hareketi'nin tutunmaya çalıştığı 1911-1917 yılları arasında Türk şiirinde oldukça karışık bir durum göze çarpar. Bir yandan milli edebiyat şairleri kendilerini halk oyuna kabul ettirmeye ve fecraati şairleri şöhretlerini sürdürmeye çalışırlarken, Servet-i Fiyun'un şiirinin Tevfik Fikret ve Cenap gibi otoriteleri de edebi itibarlarını henüz ayakta tutmakta idiler. Bu arada Mehmet Akif gibi bir ustanın temsil ettiği ayrı anlayış ve dokudaki şiir tarzını da unutmamak gerekir. Bu karışıklığı fecraatinin dağılmasından sonra bu topluluğa mensup bazı şairlerle daha genç nesilden bazı şairlerin milli edebiyat anlayışı dışında kendilerini tatmin edecek başka yollar aramaları ve denemeler yapmaya girişmeleri daha da arttırır. Rübab 1912 dergisinde toplanmış olan bazı genç şairlerin bir kısmı Halit Fahri, Selahattin Enis, Hakkı Tahsin, Orhan Seyfi, Yakup Salih, Safi Necip, Hasan Said, Nailer adı altında yeni bir edebi hareket yaratmak için ortaya çıktılar. Bunlar edebiyatta millilik imtiyazını genç kalemlere bırakmamak için edebiyatın milli oluşunu, milli geçmişe bağlanışta görerek Anadolu'daki Türk edebiyatının ilk devirlerine inmeyi ve böylece 13. asrın büyük mutasavvıfları olan Mevlana Celaleddin Rumi ile Yunus Emre'nin şiirlerindeki samimi ifadeli lirik ve mistik atmosferi kendi şiirlerinde de yaşatmayı denediler. Onlara göre estetik heyecan ile dili ve üslubu tabii bir şekilde birleştirmek, sade ve samimi bir ifade tarzı bulmak ve bundan doğan iç ahengi değerlendirmek gerekir. Kamuoyuna Safahat-ı Şiir-ü Fikr dergisinde 1914 sayı 1, Nailer, Yeni Bir Gençlik Karşısında adlı bir makalesi ile ilk olarak Şihabettin Süleyman'ın tanıttığı bu topluluğun ömrü pek kısa sürmüş, düşüncelerini gerçekleştirebilecek değerde eserler veremeden dağılmıştır. Aynı yıl ortaya çıkmış olan bir edebi eğilimde yine geçmişin bu sefer yabancı bir kaynağına yönelerek Türk edebiyatını esasından batılılaştırmak için doğrudan doğruya eski Yunan edebiyatını örnek edinmek eğilimidir. Yahya Kemal ile Yakup Kadri'nin temsile çalıştıkları ve eski Akdeniz Havzası bölgesi medeniyeti ile ilgili olduğu için Havza Edebiyatı veya Nev Yunanilik adını verdikleri ve ilk örneklerini Yahya Kemal'in Sicilya Kızları ve Biblos Kadınları adlı şiirleri ile Yakup Kadri'nin Siyah Saçlı Yabancı ile Berrak Gözlü Genç Kızın Sözleri adlı nesrinde bulan bu eğilimde devrine tesir edebilen bir gelişme gösterememiş ve Türk şiirindeki ilk temsilcisini sonradan Salih Zeki Aktay'ın şahsında yetiştirebilmiştir. Yine aynı yıllarda şiirin genel durumundaki bu kararsızlıktan başka milli bir edebiyata taraftar şairlerin şiir anlayışında da tam bir birlik görülmez. Milli edebiyat hareketince şiirin şahsi bir mesele olarak sayılması üzerine milli edebiyat deyiminden bazı şairler konuca eski Türk tarihine, efsane ve geleneklerine bağlanmayı anlayarak bu tarzda şiirler yazarken Mehmet Emin, Ziya Gökalp, M. Nermi bazıları Osmanlı İmparatorluğu'nun parlak devirlerini yaşatmaya çalışıyor. Yahya Kemal, Enis Behiç. Bazıları da millileşmeyi halk şiirine bir dönüş sayarak halk nazım şekilleri ile şiirler yazıyor. Rıza Tevfik, Faruk Nafiz, Orhan Seyfi, Yusuf Ziya. Ve hemen hepsi birinci gruptakiler hariç ferdiyetçi bir sanat anlayışı içinde yalnız kendi duygu ve hayal dünyalarını işliyorlardı. Nihayet milli bir edebiyata taraftar şairlerin bu dağınık yönlerdeki çalışmalarını birleştirmek gayesiyle 1917 yılı Haziran'ında Şairler Derneği adlı bir dernek kuruldu. Fakat üyeleri arasında bulunan Ömer Seyfettin, Orhan Seyfi, Hakkı Tahsin, Salih Zeki gibi çeşitli sanat anlayışına sahip kimselerin tam bir anlaşmaya varmaları imkansızdı. Nitekim toplantı yeri Türk Ocağı binası ve yayın organı da Servet-i Fiyun'un olan dernek, istedikleri sanat anlayışını benimsemekte üyelerini serbest bırakarak onlardan sadece konuşma dilinin ve hece vezninin kullanılmasını isteme kararını alabildi. Kuruluşundan başlayarak bütün edebi hareketlere sayfalarını açık tutan Servet Fiyonu'nun da bu harekete katılması ve Yeni Mecmua 1917, Büyük Mecmua 1919 ve Dergah 1921 dergilerinin sürekli yayınları ile şiirde dil ve veznin millileştirilmesi meselesi, Y. Kemal gibi bazı istisnalarla Cumhuriyet'in ilanından önce tamamıyla gerçekleşti. İlk şiirlerinde Osmanlıcayı ve aruzu kullanıp konuşan Türkçe ve heceye sonradan bağlananlar çoğunlukta olduğu için bu devrin şairlerinin şiirlerindeki dil ve vezin ikiliği belirli ve ortak bir vasıf halindedir. Ancak bazı Servet-i Fiyon'un şairlerinin açık ve inatçı muhalefetlerinden başka Türkçe'ye ve heceye muhalefet eden hiçbir edebi eğilim görülmediği, 1917 tarihinden sonra genç şairlerin şiirlerinde konuşulan Türkçenin en güzel örneklerinin verilmiş olduğunu kaydetmek gerekir. Birkaç yıl gibi çok kısa bir süre içinde elde edilen bu büyük başarı da hecenin beş şairi olarak adlandırılan şairlerin Halit Fahri, Enis Behiç, Orhan Seyfi, Yusuf Ziya, Faruk Nafiz geniş payları vardır. Milli Edebiyat Hareketi'nin bütün esaslarına tamamıyla uymamakla beraber, fikir planında onu makaleleri ve Türk Ocağı'ndaki konferansları ile desteklemiş olan Yahya Kemal Beyatlı, 1884'te Üsküp'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Üsküp, Selanik ve İstanbul'da yaptıktan sonra, 1903'te Paris'e giderek École Libre des Sages Politiques, Siyasi Bilgiler Serbest Okulu, devama başladı. Bu okulda Albert Sorel'in verdiği tarih dersleriyle çok ilgilendi ve aynı metotla Osmanlı tarihini incelemeye başladı. O sıralarda Paris, 19. asır Fransa'sının henüz ihtişamını kaybetmemiş olan fikir ve sanat atmosferi içindeydi. Yahya Kemal, aralıksız olarak 9 yıl kaldığı bu atmosfer içinde bir yandan Fransız edebiyatını öğrenirken, bir yandan da o günün edebi şöhretleriyle yakın dostluklar kurdu. 1912'de İstanbul'a dönünce liselerde edebiyat ve tarih öğretmenliği yapmaya başladı. Edebiyat hareketleriyle de yakından ilgileniyor ve Türk şiirine yeni bir hamle getirmek istiyordu. Fakat bu konuda yaptığı denemeleri ancak 1918 yılında yayınlamaya başladı. Bu tarihe kadar sadece kulaktan duyulma geniş bir şöhret sahibiydi. Bir süre İstanbul Üniversitesi'nde medeniyet tarihi, Batı edebiyatı ve Türk edebiyatı derslerini okuttu. 1915-1922. Bundan sonra Ankara'ya giderek milli mücadeleye katıldı. 1923'te Lozan Barış Konferansı'na müşavir olarak gönderildi. Aynı yıl milletvekilliğine, 1926'da Varşova, 1929'da Madrid elçiliklerine tayin edildi. 1934-1942 yıllarında tekrar milletvekilliği yaptı. 1948'de Hayal Şehir adlı şiiri ile İnönü Şiir Mükafatını kazandı. Aynı yıl yine elçi olarak gönderildiği Pakistan'daki bir dergide Türk edebiyatı hakkında yayımlanan bir makalesi Türkiye'de tepkilere yol açtı. 1949'da elçilikten ayrılarak tekrar İstanbul'a döndü ve 1958'de öldü. Şiirleri kendisi tarafından kitap halinde bastırılmış değildir. Ölümünden sonra İstanbul Fetih Cemiyeti'nde kurulmuş olan Yahya Kemal Enstitüsü tarafından eserlerinin 12 kitaplık bir külliyat halinde basılmasına karar verilmiş ve 4 kitap olarak düşünülen şiirlerinin ilk 3 kitabı Kendi Gök Kubbemiz 1961, Eski Şiirin Rüzgarıyla 1962 ve Rubailer 1963 adları ile basılmıştır. Bunlardan başka yine aynı enstitü tarafından nesirleri Aziz İstanbul 1964, Eğil Dağlar 1966, Tanzimat'tan ve daha çok 2. Meşrutiyet'ten sonraki edebi ve siyasi hayatımızın tanınmış bazı şahsiyetleri hakkındaki görüşlerini ihtiva eden yazıları, Siyasi ve Edebi Portreler 1968 ve yine bazı siyasi şahsiyetler ve vakalarla ilgili hikayemsi yazıları da Siyasi Hikayeler 1968 adlı 4 kitapta toplanmıştır. Son olarak Bitmemiş Şiirler 1976 yayınlandı. Paris'e gitmeden önce o esnada rakipsiz bir hakimiyete sahip bulunan Servet-i Fiyon'un şiirinin tesirinden o da kurtulamamıştı. Bu sıralarda çok beğendiği şairler Tevfik Fikret, Cenap Şehabettin ve en çok da Abdülhak Hamid idi. Hamid'in bu beğenişi Paris'teki ilk yıllarında da sürdü. Fakat Fransız edebiyatını yakından tanıyıp da onu Türk edebiyatı ile karşılaştırmaya kalkışınca genç şairin düşüncesi de değişmeye başladı. Türkiye'ye döndüğü zaman 1912, Türk edebiyatı hakkındaki eski inancı tamamıyla değişmiş bulunuyordu. Ona göre divan edebiyatı bir taklit edebiyatı idi ve bütünlükten mahrumdu. Halk edebiyatında da bir bütünlük yoktu. Tanzimat'tan sonraki edebiyatta Fransa'dan gelme bir taklit edebiyatı idi ve bu taklitçilik Servet-i Fiyun'un devrinde en üst derecesini bulmuştu. Üstelik Servet-i Fiyun'un şiiri kendi zamanının Fransız şiirini değil, daha önceki devirlerin Fransız şiirini taklit etmişti ve bu da apaçık bir gerilikti. Paris'te bulunduğu sıralarda Fransız edebiyatında ilk belirtileri görülmüş olan saf şiirin cazibesinde kalan Yahya Kemal, kendi şiirlerini de bu şiir anlayışına uygun olarak yazmak istiyordu. Bir aralık Batı şiirinin ilk kaynaklarına inmek gayesiyle bir neo-Hellenizm denemesine de girişti. Fakat yabancı milletlerin geçmişi onu kendine fazla bağlayamadı ve Osmanlı tarihinin muhteşem devirlerine döndü. Bu arama ve deneme zamanının biraz fazla uzun sürmesi yüzünden şiirlerini ancak 5-6 yıl sonra yeni mecmuada Bulunmuş Sahifeler adı altında yayınlamaya başlayabildi. 1918. Ona göre birçok Türk devleti içinde yükseliş devrinde dünyada her bakımdan medeni bir üstünlük kurmuş ve onu uzun müddet sürdürmüş en büyük devlet olan Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihi tema olarak milli bir edebiyatı besleyebilecek güçte idi. Şairin bu tutumu ile aynı zamanda 1. Dünya Savaşı'nın sonlarında büyük bir çöküntü içinde bulunan Türklerin maneviyatını kuvvetlendirmek gibi bir gayesi bulunduğu da düşünülebilir. Açık Deniz şiirinden başlayarak Akıncı, Muhaç Türküsü, İstanbul'u alan Yeniçeriye Gazel, Barbaros Anıtı Kitabesi, Selimname, Süleymaniye'de Bayram Sabahı gibi şiirlerinde epik bir atmosfer içinde işlediği milli tarih temasının yanı başında başlıca temalar olarak aşk, ölüm, sonsuzluk ve Osmanlı medeniyetinin en güzel eserlerini bağrında saklayan İstanbul sayılabilir. Şiirlerinde Nedim'den sonra İstanbul'u en çok dile getiren şair olan Yahya Kemal'in aşk şiirleri de oldukça fazladır. Yalnız tabiat tasvirlerinden oluşan şiirleri yoktur. Tabiatın ihtişamı önünde duyulan sonsuzluk duygusu ise onu yakından ilgilendirir. Yahya Kemal'in şiirlerindeki nazım şekilleri kullanılan temalarla ilgili olarak değişiklikler gösterir. Bunun içindir ki tarihi temaları işleyen şiirlerinde divan nazmının şekilleri de göze çarpar. Vezin bir tek şiirindeki ok, istisna ile tamamiyle aruzdur. Sağlam bir üslupçu ve titiz bir sanatçı olan şair, şiirlerinin dili ve üslubu üzerinde özenerek durmuştur. Nazım şekilleri gibi şiirlerinin vokabüleri de temalara göre değişir. Bu sebeple tarihi temaları işleyen şiirlerinde devrin atmosferini tam olarak verebilmek için dilin de eskileştiği görülür. Bunların dışındaki şiirlerinde konuşulan Türkçenin güzel örnekleriyle karşı karşıyayız. Dile kuvvetle hakim olan şairin Türk şiirine çok değişik bir söyleyiş getirdiği muhakkaktır. 1911'den sonra milli edebiyatın hararetli taraftarlığını yapmış olan Ali Canip Yöntem 1887-1967 İstanbul'da doğdu. Öğrenimini İstanbul'da ve Selanik'te yaptı. Selanik Hukuk Fakültesi'nde okurken İstanbul'da kurulmuş olan Fecri Ati Encümeni Edebisi'nin de muhabir üyeliğini yapıyor ve Servet-i Fiyun'un da şiirler ve makaleler yayımlıyordu. 1911'de Genç Kalemler Dergisi'nin başyazarlığını kabul ederek Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp ile birlikte yeni lisanı açıklamaya çalıştı. 1912'den başlayarak uzun süre edebiyat öğretmenliklerinde, marif müfettişliklerinde, milletvekilliğinde, İstanbul Üniversitesi öğretim görevliliğinde bulundu. Önce Fecri Ati'ye girip onun sanat anlayışına uygun şiirler yazmış olan Ali Canip, 1911'den sonra şiirlerini yeni lisanla yazmaya başladı. Kısa bir süre içinde aruzu da bırakarak heceyi kullandı. Şiirlerinin bir kısmını Geçtiğim Yol 1918 adı ile topladıktan sonra şiiri de bırakarak edebi incelemelerle uğraştı. Mithat Cemal Kuntay ve İbrahim Alaeddin Gövsa da Fecri Ati neslinden oldukları halde bu topluluğa girmeyip sonradan Milli Edebiyat Hareketi'ne katılmış olanlar arasındadır. Daha çok epik tarzdaki şiirleriyle tanınmış olan Mithat Cemal 1885-1956 dil bakımından Milli Edebiyat Hareketi'ne tamamıyla uymakla beraber sonuna kadar aruzdan ayrılmadı. Şiirlerini çok geç olarak Türk'ün Şehnamesinden 1945 adıyla yayımlamıştır. Orta öğrenimini Türkiye'de tamamladıktan sonra İsviçre'de psikoloji ve pedagoji öğrenimi yapan İbrahim Alaeddin 1889-1949 10 yıl süreyle Darül Muallimini Aliye, Yüksek Öğretmen Okulu'da öğretmenlik ettikten sonra Maarif Vekaleti Talim ve Terbiye Dairesi üyeliğine tayin edilmiş, 1927'de milletvekili olmuş ve 1941'de Türk Ansiklopedisi Genel Sekreterliğine getirilmiştir. Hiçbir akımın tesirinde kalmamakla beraber sanat anlayışı bakımından milli edebiyat hareketine sempati gösteren ve ilk şiirlerinde kullanıp sonradan bıraktığı aruza, son şiirlerinde yeniden dönmüş olan İbrahim Alaaddin, şiirlerini şu kitaplarda topladı. Çocuk şiirleri 1911, Güftügü 1913, Çanakkale İzleri 1932, Acılar 1941. Milli edebiyat hareketini bilhassa şiir alanında başarıya götüren hecenin beş şairi arasında bulunanlardan Halit Fahri Ozansoy 1891-1971. İstanbul'da doğdu. Orta öğreniminden sonra mesleki hayatı öğretmenliklerde geçen, ilk şöhretini Rübab 1912 dergisindeki şiir ve nesirleriyle yapan ve bir aralık nailer arasına da karışan şair, nihayet milli edebiyat hareketine katılarak Aruz'a Veda adlı şiiriyle aruzu bıraktı. Ondan sonra heceyi ve konuşulan Türkçeyi büyük bir başarıyla kullanan Ozansoy, şiirlerinde ferdiyetçi bir karakter gösterir. Genellikle derin bir melankoli ve karamsarlık taşıyan şiirlerini Rüya Bir Tek Manzume 1912, Cenk Duyguları 1917, Efsaneler 1919, Zakkum 1920, Bulutlara Yakın 1921, Gülistanlar, Harabeler 1922, Paravan 1929, Balkonda Saatler 1931, Sulara Dalan Gözler 1936, Hep Onun İçin 1962 ve Sonsuz Gecelerin Ötesinde 1964 adlı kitaplarında toplamıştır. İstanbul'da doğan ve hukuk fakültesini bitiren Orhan Seyfi Orhon 1890-1972, Osmanlı Meclisi Mebusanlığı'nın kapanışına kadar 21 Aralık 1918 bu mecliste memur olarak çalıştıktan sonra gazeteciliğe başladı. Bir süre edebiyat öğretmenliğinde ve milletvekilliğinde de bulundu. Güneş 1927, Edebiyat Gazetesi 1932, Ayda 1 1935 ve Çınaraltı 1941 adlı edebiyat dergilerini çıkardı. Aruz'la yazılmış ilk şiirlerini 1912'de yayımlayan ve sonraları heceyi kullanmaya başlayan şair, bu devirde konuşulan Türkçeyi en büyük başarı ile kullananlar arasındadır. Bazen halk şiirinin şekillerini de kullandığı ve yurt konularına da yer verdiği halde, genellikle kendi duygularını işledi. Şiirlerini Fırtına ve Kar, Bir Tek Manzume 1919, Peri Kızı ile Çoban Hikayesi, Manzum Bir Masal 1919, Gönülden Sesler 1922 ve O Beyaz Bir Kuştu 1941 adlı eserlerinde topladı. Beş Hececiler grubunun en çok sevilmiş şairlerinden olan Enis Behiç Koryürek 1892-1949 İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul, Üsküp ve Selanik'te yaptıktan sonra Mektebi Mülkiye'yi bitirdi 1913. Bir yandan da dergilerde şiirleri çıkıyordu. 1914'te Hariciye Nezaretinde, 1916'da Peş'te Baş Şehbenderliğinde memur olarak çalıştı. Burada şehbender bulunan Ahmet Hikmet Müftüoğlu ile çok iyi anlaştı. 7 yıla yakın kaldığı Peş'te de Macarcayı da öğrendi. Burada evlendiği bir Fransız kızından 1922'de Edirne'de görevliyken ayrılarak Fahri Paşa'nın kızıyla evlendi. 1925'te ticaret vekaletine geçerek Ankara'ya geldi. Çalışma vekaleti müsteşarı iken muhalif partiden katıldığı milletvekilliği seçimlerinde kazanamayınca görevinden de uzaklaştırıldı 1946. Bu yüzden son yılları maddi sıkıntılar içinde geçti. İlk yayımladığı şiirler Balkan Savaşı'na rastlayan Enis Behiç, bu şiirlerinde tabii olarak milli duyguları işliyordu. Aruz'la yazdığı bu şiirlerden sonra Ziya Gökalp'in teşvikiyle heceyi kullanmaya başladı 1915. Aşk duygularına da yer vermekle beraber 1. Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı sıralarında daha çok milli duyguları ve tarihi kahramanlıkları işleyen şiirler yazdı. Bunlar arasında Çanakkale Şehitliği'nde, Tuna Kıyısı'nda, Birliğin Eşiği'de, Süvariler, Gemiciler, Venedikli Korsan Kızı, Uğursuz Baskın en tanınmış ve sevilmiş olanlarıdır. 1927'de Miras adı ile ilk şiir kitabını bastırdı. Bundan sonraki şiirleri ise Güneş'in Ölümü adı altında ve Miras ile birlikte basılmıştır 1951. 1946'dan sonra psikolojik bakımdan yeni bir yöne yönelen şair, kendi ifadesine göre 17. asırda yaşamış Mevlevi büyüklerinden Çedikçi Süleyman Çelebi'nin ruhuyla temasa geçmiş ve yeni şiirlerini onun dikte ettirmesi suretiyle meydana getirmiştir. Varidat-ı Süleyman, Çedikçi Süleyman Çelebi ruhundan ilhamlar, 1949 adıyla yayımlanan bu şiirler, tamamıyla tasavvufi dini yapıda oldukları gibi dil ve üslup bakımından da divan şiirine yakınlık göstermektedirler. İstanbul'da doğmuş olan Yusuf Ziya Ortaç 1895-1967 orta öğrenimini de aynı şehirde yaptıktan sonra üniversitenin açtığı ehliyet imtihanını kazanarak bir süre öğretmenliklerde bulunmuş ve nihayet gazetecilikte karar kılmıştır. İlk şiirlerinde aruzu ve sonrakilerde de heceyi kullandı. Şiirlerini Akından Akına 1916, Cenk Ufukları 1917, Aşıklar Yolu 1919, Şairin Duası 1919, Yanardağ 1928, Bir Selvi Gölgesi 1938, Kuş Cıvıltıları 1938 ve Bir Rüzgar Esti 1962 adlı kitaplarında toplamıştır. Beş Ececiler grubunun en genç fakat en lirik ve en kabiliyetli şairi olan Faruk Nafiz Çamlıbel, 1898-1973 İstanbul'da doğdu. Orta öğrenimini de aynı şehirde yaparak tıp fakültesine girmişse de buradaki öğrenimini yarıda bırakmış ve gazeteciliğe başlamıştır. 1922-1946 tarihlerinde Anadolu'nun ve İstanbul'un birçok liselerinde edebiyat öğretmenliği, 1946-1960 tarihlerinde milletvekilliği yapmış, 27 Mayıs ihtilalinden sonra siyasi sanık olarak 1,5 yıl tutuklu kalmış ve muhakeme edildikten sonra beraat etmiştir. Diğerleri gibi şiire önce aruzla başlayıp sonradan heceye geçen Faruk Nafiz, ilk şiirlerini 1. Dünya Savaşı yıllarında yayımladı. İlk eserleri olan Şarkın Sultanları 1918 ve Gönülden Gönüle 1919 aruzla yazılmış şiirlerini taşırlar. Bunları takip eden Dinle Neyden 1919, Deki ve Çoban Çeşmesi 1926, Deki şiirleri ise hece iledir. Fakat her iki vezni de beğenen ve ustalıkla kullanan şairin heceye geçişi kesin şekilde olmamış ve zaman zaman yine aruza dönmüştür. Nitekim bu eserleri takip eden Suda Halkalar 1928, Deki şiirleri yine aruzla yazılmış olanlardır. Şiirlerinde çok cazip bir lirizm ile canlı bir realizmin yan yana yer aldığı görülür. Yukarıdakilerden sonra yayımlamış olduğu şiir kitapları şunlardır. Bir Ömür Böyle Geçti, Eski Şiirlerinden Seçmeler ve Yeni Şiirler, 1933. Elimle Seçtiklerim, Seçmeler, 1934. Akarsu, 1937. Akıncı Türküleri, 1938. Heyecan ve Sükun, Seçmeler, 1959. Zindan Duvarları, 1967. Han Duvarları, Seçmeler, 1969.